Ayrım 3.
Yatmadığına çok seviniyordu şimdi. Çetin'in yanından konuşmadan geçtiler. Ahmet beceriksizliğini Çetin anlayacak diye korkarak, arkadaşının yanından geçerken güvenli bir tarafını takınarak Şükran'ın elini tuttu. Çetin Ahmet'i aldırmadı bile. Şükran'ın suratından olanı biteni, daha doğrusu neyin olmadığını anlamıştı. Caddeye çıktılar. Büyük mağazanın açılmasını bekleyen kalabalığı yararak ilerlediler. Ahmet mağaza açılınca içeriye en önce dalmaya azmetmiş olan orta yaşlı bir kadına çarptı. Aklı Şükran'ın avucunun sıcaklığında yürüdü. Hatice Hanım haklarını savunuyor. Büyük mağazanın önüne birikmiş kalabalığı çarpa çarpa yarmaya niyetlendiği anda Ahmet'in kendisine çarpmasından çok öfkelenen Hatice Uzgören, çizgileri belli olmayan, ağzını gererek söylendi. Allah canını alsın, emi. Ahmet Hatice Hanım'ın yanından Şükran'ın memelerini düşünerek geçip gitti. Hatice Hanım da aslında Ahmet'e sövmüyordu yalnızca. Ahmet onun için bir yılın edepsizliği, bozgunculuğu, haddini ve yolunu yordamını bilmezliği, iki ayak üstünde gezdiren, her türlü anlama ve tanımlama sınırının dışına taşan gençlerden sadece biriydi. İşte hep bu. Yolda adama çarpıp özür bile dilemeden geçip gidiverenler, bu dolmuşta cigara içenler, büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atanlar, ulu orta yerde el ele yürüyüp fuhuş yapanlar, gavur oğlanları gibi saç uzatıp hamal gibi bıyık bırakanlar, yüksek sesle kahkaha atanlar, her yanlarını gösteren dar pantolon giyenler, sonra boyun damarlarını şişire şişire, iyi, doğru, adam gibi ne varsa hepsinin aleyhine ileri geri konuşanlar, işte hep bu kendileri başı bozuk oldukları için her bir şeyin de başını sonunu bozmaya kalkan, sözde gençlerdi bütün sıkıntıların başı ve sonu. Sözde gençlerdi bunlar. Hiç mi genç görmemişti Hatice Hanım? Ne iyi, ne huzur bozmaz, anılarının yanında nişanlılarının bile elini tutmayan, büyüklerinin karşısında ayak ayak üstüne atmayan gençler tanımıştı o. Onlar kalmamıştı artık, yerlerine bunlar bitmişti. Büyük mağazada beyaz peynirin iyisi bulunmuyordu artık. Şoförler aynı bunlar gibi edepsizleşmişlerdi. Gündelikçi kadınlar gündeliklerini artırıyorlardı. Kapıcı her işe koşturmuyor, bir sabah bir de akşam bin nazla uğruyordu. Vergiler artıyordu durmadan. Mal mülk sahibi olmak dert olmuştu, kimler yüzünden. Balkonlara yağıyordu kurum, ev işleri bitmiyordu hiç. Ve bunlar bir de utanmadan, yaptıkları yetmiyormuşçasına adama çarpıp çarpıp özür bile dilemeden geçiyorlardı. İyi komşular kalmamıştı, bütün esnaf dolandırıcı kesilmişti ve et bulunmuyordu kasaplarda. Hepsi ha üniversiteye gidiyorum diye meydanlarda bağıran, ha diskoteklerde utanmaz hareketler yapan, ha pastanelerinin önünde deli gibi babalarının arabalarının gaz pedalına basan, ha elini kolunu sallaya sallaya bağıra çağıra büyüklerine akıl öğretmeye kalkan, hepsi aynı suçun iflah olmaz sanıklarıydılar. İşte bu cezalandırılmaları gereken suçluların tümüne sadece Allah canlarını alsın demekle yetinerek hışımla daldı kalabalığa. En öne geçmeye hakkı olduğundan emin itekledi herkesi. Hep acelesi vardı Hatice Hanım'ın. Çünkü hep yapacak önemli bir işi vardı. Bulaşığın bir an önce yıkanıp kalkması gibi. Bu yüzden evde herkesin kahvaltısı boğazına dizdirir, çay bardaklarını boşalmadan ev halkının önünden kaldırıverirdi. Ev bir an önce temizlenmeliydi. Çünkü sokağa çıkıp pazardan en iyi portakalları en ucuza almalıydı herkesten önce. Yıllar yılı Yenişehir İlkokullarından birinde öğretmenlik yapmıştı. Emekliydi şimdi. O zamanlar da acelesi vardı. Ders aralarında Deliller Tepesi'ndeki gecekondularda oturan Gülsüm'ü ya da Fatma'yı kolundan kavradığı gibi okulun yanı başındaki evine sürükler, taşları sildiriverirdi çabucak. Sonra bunlardan Fikriye'yi alıkoymuştu yıllarca. Sabahları gün ışır ışımaz Fikriye'yi sarsarak uyandırır, evin çabuk çabuk herkes uyanmadan temizlenmesi için başında beklerdi. Doldur kovayı, tamam, taşırma, kapa musluğu, iyi kapa dedim. Sık bezi, iyi sık, sil şimdi şurayı da. Halının püsküllerini yıvıştırma gibi buyruklarla uyanırdı ev halkı. Hatice Hanım, Maliye Bakanlığı'nın hep aynı bölümde çalışan kocası, Fikriye yatağın altını silerken sallanan yatağında dehşetle sıçrardı çoğu sabah. Acelesi olmak, bir bildiği olmak demekti. Ve Sümer Bank'ta neyin ne zaman satıldığını bilmek, bu uyanıklığın, tez canlılığın doğal sonucuydu. Tez canlıydı, evet. Üşengeçlikten nefret ederdi. Evin bozulan musluğunun eşini, ulusta dükkan dükkan kendisi arardı. Muslukçudan kazık yememek için. Ailede herkesin tasarruf bonolarını gün sektirmeden keser, bankadan çekerdi paraları. İşte şimdi de her zamanki gibi tez canlı ve bildiğini okumaya kararlıydı. Bir an önce varmalı aşağı kata. Eğer o ucuz, güzel, çoğu kez bulunmayan beyaz peynirden gelmişse başkalarından önce yetişip bitmeden almalı. Hatice Hanım kızını herkesten önce herkeslerin oğlundan iyi okumuş, askerliğini yapmış, eli doğru dürüst ekmek tutan biriyle evlendirmeli. Oğluna kabul günlerine gelen gelin adaylarının en hanım hanımcığını, en bakiresini almalıdır bir an önce. Çünkü hak etmiştir bunu. Öyle, işte hak etmiştir. Bu çok çaba göstererek kazandığı haklarını kimseye kaptırmamaya kararlı, mağazaya herkesten önce daldı. Aşağı inen elektrikli merdivene herkesten önce vardı. Elektrikli merdiven aşağı kaydı. Her zamanki hızıyla. Aynı vita yağlarını, aynı lüks bisküvileri, aynı fiyatlarla almaya koşturan aynı yüzler. Bar mezesi olmak için dilimlenmiş portakal, elma, muz parçaları gibi anlamsız bir aritmetikle kaydılar birlikte. Hatice Hanım nisindeki etlere baktı. Kıyma yok mu oğlum? Var. Dana kıyması dedim. Yok mu dana kıyması? Yok. Niçin yok? Bitti. Oğlum daha yeni açıldı mağaza. Nasıl biter? Bugün gelmedi. Aa, neden gelmiyormuş? Giderek yükseliyordu sesi. Haşinleşiyordu. Ürkütücü bir kızıklık kısık dudaklarından boynuna, oradan kulaklarına yayılıyordu. Korkmuyordu satıcı. Oysa korkutmaya alışıktı Hatice Hanım. Otobüste bile bir bakışıyla kaç kişiyi korkutur, kendisine yer verdirirdi. Okul koridorlarında çınlayan sesi duvarlara, camlara çarpa çarpa yankılanır, yankılanan korku kabuk bağlamamış çocuk yüreklerinden miskin hademi uykularına yayılırdı. Korkanlar azalıyordu gitgide. Hep bu korkmayanlar yüzünden, hep onların yüzünden bulunuyor kıyma. Baksana sen bana, kim senin amirin? Müşteriye doğru dürüst cevap versene. Niye kıyma yok dedik sana, ne zaman gelecek? Sinmeliydi. Dana kıyması kadar önemliydi sinmesi. Bütün müşterileri bırakıp Hatice Hanım'ın önünde sinmeli, dana kıyması bulamayan boynunu, suçunu bilen bir köle gibi bükmeliydi. Oysa satıcı onun arkasını dönmüş, Hatice Hanım'dan çok sonra gelmiş bir adama tavuk tartıyordu. Hatice Hanım sağa sola bakındı. Düdükler, polis düdükleri, komiserler, dayaklar, coplar, hatta hapis cezaları aradı. Korkmuyordu satıcı. Satıcının yüreği ilkokuldaki dersleri yarı korkudan, yarı çalışmamaktan bilemeyen öğrencilerinki gibi mısır patlarcasına patlamıyordu. Ciğerlerini doldurdu solukla. Hatırlayabildiği en ürkütücü bağırışlarından birini koparmak istediği içinden. Fikriye'nin kaçtığı gün kopardıklarına benzeyen. Bir sabah çayı ateşe koyayım derken demliği elinden düşürüp kıran Fikriye, kırılan demliğin yarattığı ürkütücü değişikliğe alışamadan karşısında Hatice Hanım'ı görünce çaydanlığı elinden fırlatıp kaçırıvermişti evden. Hatice Hanım bağırışlarıyla önce ev halkını, sonra apartman halkını, sonra sokağı, köşe başındaki dükkanları ayaklandırmış, Fikriye'nin bakkalın aracılığıyla aşağı mahallede bir eve kaçtığı anlaşılmıştı. Hatice Hanım Fikriye'yi ayartan bakkalı, bakkala o aklı veren sözde komşu hanımı, kovulmadan gitmeye kalkan Fikriye'yi hiç bıkmadan sürdürdüğü bağırışlarla karakola götürmeyi başarmış, Fikriye'nin ona 10 kez el öpmesine komiserin ricalarına rağmen bir süre Fikriye'yi geri almayı kabul etmemiş, sonra herkesin yeterince korktuğuna, ürktüğüne, bakkalın ona artık günü geçmiş süt satamayacağına, sözde komşu hanımı Fikriye'leri ayartmaktan tümüyle vazgeçeceğine, Fikriye'nin bütün kemikleri kırılsa bile evi terk etmeyeceğine aklı biraz yattıktan sonra başı havada 5-10 metre arkasından süklüm püklüm gelen Fikriye ile dönmüştü evine. Hep havada, hep dik tutmuştu Hatice Hanım başını. Çok şükür. Hep yakalamıştı suçluları. Hep ürkütmüştü. Korkutmuş, adam etmiş, yola getirmiş, hadlerini bildirmişti suçluların. Şimdi bu utanmaz satıcı burada parasıyla ve sırasıyla hakkını isteyen ve daima haklı olan bir müşteriye Hatice Hanım'a karşı açıkça suç işliyor ve bu suç cezasız kalıyordu. En dayanamadığı şey buydu işte. Durmadan kabahat işleyen, kabahatlinin cezasız kaldığını görmek ve buna katlanmak. Elini ardına koymamalıydı kimse bu konuda. Her vatandaş suçluların cezalandırılmaları konusunda bir şeyler yapmalıydı ki bunlar böyle ellerini kollarını sallayarak dolaşamasınlar. Hatice Hanım'ın bu akşam yemeği için pişirmeye karar verdiği, yani mutlaka pişmesi gereken ekşili köftenin önüne böyle rahatça geçmesinler. Yalnızca ekşili köfte yapmayacaktı dana kıymasından. Kıymanın yarısını kavurup buzdolabına koyacak, bununla ertesi gün kıymalı ıspanak yapacak. Ispanağın kökünü ayırıp onunla da ıspanak salatası yapacak, bir haddini bilmez satıcı bütün bu mutlakalara nasıl arkasını dönebilir aldırışsızca. Soluk aldı, bağıracaktı. Polislere, komiserlere, mahkemelere yetecekti soluğu. Tam o sırada Albay Zeki Bey'in hanımının sesiyle irkildi. Nasılsınız Hatice Hanım? Elhamdülillah, çok iyiyiz hanımefendi. Evdekiler de ellerinizden öperler. Nasıl, albayım iyiler mi? Aman, ayağa kalktı çok şükür. Allah beterinden saklasın. Mahvolduk, bittik Hatice Hanımcığım. Allah sizi inandırsın, bu ilk sokağa çıkışım. Aman büyük geçmişler olsun. Ben de şimdi sizi düşünüyordum. Öyle mi? Ah bilirim, kara gün dostusunuzdur siz. Yarın günümü beklerim Hatice Hanımcığım. Hiç gelmez olur muyum? Ne alacaktınız? Rosto alayım dedim. Bizimki malum perhizde. Aman burada doğru dürüst bakmıyorlar müşteriye. En iyisi yine de et balık. Parasıyla rezil ediyorlar insanı burada. Bu sözleri yüksek sesle yan gözle satıcıya bakarak söylüyordu. Ve satıcı aldırmıyordu hiç. Arkası komazdı bu işin Hatice Hanım ya. Albay Zeki Bey'in hanımı kocasının hastalığını yeni baştan ve bilmem kaçıncı defa anlatmaya koyulmuştu. Hatice Hanım da acıklı bir yüzle onu dinlemek zorundaydı. Acıklı bir yüz suçluların cezalandırılmaları için iyi bir başlangıç değildi hiçbir zaman. Sonunda Albay Zeki Bey'in hanımından ayrılıp öteki alacaklarını tel arabaya doldurmaya başladı. Evin bir aylık çamaşırı için ne kadar çamaşır tozu gerekliyse evde bir ayda ne kadar tuz, toz şeker, sabun gidecek, Hatice Hanım ne kadarının gitmesine izin verecekse, ne kadar zeytinyağı, un kullanılacaksa hepsinden o kadar aldı. Ölçüyü hiç şaşırmadan, çok iyi bilerek ve bu kendince koyduğu kanunları çiğnemeyerek, kanunları çiğnemek en büyük suçtu Hatice Hanım için. Yine de çiğneniyordu kanunlar. Evinin bir aylık sabun tozu için ödediği para her ay artıyordu. Hatice Hanım hep aynı ölçüde sabun tozu kullandığı, bu kanuna dikkatle, özenle ve şaşmaz bir ciddiyetle uyduğu halde demek ki başkaları, dışarıdakiler bozuyordu kanunları. Hatice Hanım her sokağa çıkışında bu kanun bozucularını tespit eder, onları kendince cezalandırırdı. Şimdi de bu satıcının sabun tozu fiyatını artıranlardan biri olduğunu biliyor, onun cezasını sonraya saklıyordu. Unutmazdı Hatice Hanım, suçlular unutulmaz, cezalar hiç unutulmaz. Unutkanlık düzeltici, yapıcı değildir. Affetmek sağlıksızdır. Mikroplara karşı ilaç kullanmamak, kanayan yarayı tentürtüyot dökmemek gibi bir şeydir affetmek. Uygar insan affetmez ve unutmaz Hatice Hanım'a göre. Uygar insan cezalandırır. Affetmek ve unutmak barbarlık, ilkelliktir. Bu memleket yumuşak kalplilikten kalkınamamaktadır. Yarınki kabul gününü düşündü. Nezihe Hanım da gelirdi mutlaka. Hatice Hanım yarın Nezihe Hanım'ın yüzüne kocasının emeklilik için almak istediği hastalık raporu konusunda verdiği sözü tutmadığını, doktor kocasının ikiyüzlülük ettiğini vuracak. İlerledi, yeni bisküviler çıkmış. Yeni çıkmış mallar çok ilgisini çeker. Hangi dükkanda, hangi firmanın, hangi fiyatla, ne gibi bir malı piyasaya sürdüğünü bilmek ister. Bu yeni bilgileri dostlarına, komşularına büyük bir cömertlikle açıklar, yeni çıkan bir mal üstündeki kişisel yargısının dinlenmesini ister. Başkalarının da denedikleri yeni mallar hakkında kendisine haber vermelerini bekler. Sonra da şöyle konuşur. Şu Ayşe'nin sözünü ettiği plastik masa örtüsü 5 para etmiyor. Komşu Zehra Hanım bir koşu gidip o büyük mağazaya yeni gelen bardaklardan almış. Öyle zevksiz ki. Babanızın aklına uyup aldım bu tavayı. Eti sünger gibi yapıyor. Yeni çıkmış çay bisküvilerine baktı. Reklam programlarını dikkatle izlerdi radyoda. Bu markanın adını duymamıştı. Bir denesen mi? Şimdi durup dururken almayayım. Doğru dürüst bir şey olsa reklam verirler. Paketi fena değildi ama bisküvilerin fiyatına baktı. Her zaman aldığı bisküvilerden pahalı değil. Kuşkusu büsbütün arttı. Bizim albayınki şunları görse de alsa. Yarın gününde ikram eder, denerim. İyice artıyordu merakı. Kimsenin görmediğine emin olsa paketi açıp bir tane atacaktı ağzına. Ama bugün bisküvi almak yoktu hesapta. Yoksa mutlak alırdı. Ama hiçbir şey durup dururken alınmaz. Gözleriyle Albay Zeki Bey'in hanımını arandı. Görseydi kadını yanına çağıracak, bir yığın sözcük arasında bisküvileri ona tavsiye edecek. Kadıncağız yarınki gününü düşünerek alacaktı belki. Ama göremedi. Hırsla ayrıldı bisküvilerin yanından. Züccaciye bölümüne yanaştı. Çay kaşığı almalıyım diye düşündü. Aslında bardak altlığına daha çok ihtiyacım var. Yan yana sıralanmış bardak altlarının hepsini bıkmadan usanmadan tek tek inceledi. Aldıklarının kalanlardan kesinlikle daha iyi olmasını o kadar çok ve güçle istiyordu ki. Oysa bütün çay altlıkları birbirine benziyordu ve çok sıkıcı, yorucu bir durum yaratıyordu bu Hatice Hanım için. Böylesi benzer nitelikte olan çay bardağı altlıkları içinden almaya değenlere ayırmak, kazık yemediği, en iyisini aldığı duygusunu edinebilmek çok zordu. Sonunda üstüne en az toz konmuş olanları ayırdı. Çay bardağı altlıklarının hemen yanında duruyordu çay kaşıkları. Hepsi bir boyda ve parlak. Hatice Hanım çay kaşıklarına baktı. Nasıl da gidiyor bunlar? Yine hiç kalmadı evde. Hep o gündelikçi kadın yüzünden. Sersem, köylü hepsini çöpe atıyor. Zararı faydasından çok. Öfke kabardı içinde. Gündelikçi kadına o an ceza veremediği için, aslında ona ihtiyacı olduğundan ceza veremediği için. Duyduğu çaresizlik duygusu büsbütün artıyordu. Uzaktan et bölümünün satıcısını gördü. Büyük bir rahatlık, umursamazlıkla et tartıyordu. Ansızın uzattı elini. Sayısını bilmediği ama bir düzineye yakın olduğunu tahmin ettiği çay kaşıklarını avuçlayıp mantosunun cebine atıverdi. Çabuk adımlarla uzaklaştı oradan. Tel araba içine doldurduğu malların parasını ödemek için kasanın önünde sıraya girdi. Sırasını beklerken yüksek sesle söyleniyordu. Burası iyice bozuldu canım, kim kime dumduma. Parayı öderken kasadaki kıza sordu. Burada haddini bilmeyen satıcıları şikayet edecek bir makam yok mu kızım? Tezgahtar kız bezgin gözlerle baktı ona. Cevap vermedi. Hatice Hanım'ın hışmına omuzlarını silkti. Hatice Hanım mağazanın merdivenliğini çıktı. Evine gidecekti. Evdekiler arasında evde en çok bulunması gerekenin kendisi olduğu inancındaydı. Kim en çok evde ise onundur ev. Kim şatonun çevresinin silahlı adamlarla çevirir, kim geceleri şatosunun köprüsünü kaldırırsa onundur şato. Trafik lambasının orada beklemeye başladı. Lamba kırmızı yanıyordu. Yeşili beklemeden öne fırlayan bir çocuğun ardından söylendi. Çocuğu görüp de cezalandırmayan trafik polisini. Baksana oğlum, biz burada beklerken ailen fırt fırt karşıya geçiyor. Trafik polisi düdüğünü öttürmeye devam etti. Hatice Hanım ona konuyu yeni baştan daha yüksek sesle anlatırken yayalar için yeniden kırmızı yandı. Trafik polisi Hatice Hanım'ı kırmızı lambanın karşısında yalnız bırakarak özel bir arabanın ardından düdük çalmaya başladı. O bildiği, tanıdığı kızıllık yayıldı yine Hatice Hanım'ın yüzüne. Sokağa çıkılmaz oldu artık. Her yerde haksızlık, her yerde edepsizlik. Yeşil yanınca hışımla ilerledi. Karşıda tam Kızılay'ın göbeğinde yeni yapılmış güzelim binanın, o itinayla döşenmiş vitrininin hemen yanı başında bir çingene karısı çömelmiş dileniyordu. Kucağında gözü kezzaptan kör olmuşa benzeyen bir çocuk vardı. Dilenci kadın durmadan çocuğu sallıyor, anamlı, kurban olayımlı, Allah taksiratınılı ezberle okuyordu. Hatice Hanım delici bakışlar fırlattı dilenciye. Bunlar artık Kızılay'ın göbeğini bile yerleştiler. Bu şehir iyice zıvanadan çıkmıştı artık. Ankara caddelerinde pırtıl insan görünmezdi bir zamanlar, dedi kendi kendine. Düzen vardı eskiden, otorite vardı, asayiş vardı. Odacılar köydeki kadın akrabalarını hizmetçiliğe sokabilmek için şunun bunun iltimasını ararlardı. Bakkallar aylık hesap ödendiğinde nasıl teşekkür edeceklerini bilemezlerdi Hatice Hanım'a. Kasap bir telefona çırağını koştururdu hemen güzelim etlerle. Çırak bahşiş kabul etmez, eti bırakıp terbiyeli terbiyeli dönerdi. Oysa şimdiyi düşününce kanı tepesine fırladı. Çingene karısının kirden sicim sicim birbirine yapışmış saçlarına baktım. Hadi biz alıştık ama yabancılara ayıp oluyor. Kocası Almanya'ya gitmişti gençliğinde. Her fırsatta anlatırdı o tertemiz, tek bir çöpsüz, dilencisiz caddeleri. Yalasanız iğrenmezsiniz, öyle temiz sokaklar. Hep çalışmak, hep disiplin, hep düzen. Bir gün sokakta gidiyormuş, bir çocukla anası da önünden. Çocuk elindeki muzun kabuğunu yere atmış. Anası biraz sonra fark etmiş. Hemen çocuğunu geri yollayıp muz kabuğunu yerden aldırmış. Bir güzel de azarlamış çocuğunu. Bu hikayeyi Hatice Hanım da kaç kez anlattı ilkokulda. Çocuklara, Deliller Tepesi'ndeki gecekondulardan gelen çocukların başlarında bit ayıklandıktan sonra. Bizim de adam olmamız için yerlere muz kabuğu atmayan Almanlara benzememiz gerek. Ama nerede? Adam olmayız biz. Dilenci kadına bütün bu adam olmayışların tek nedeni oymuşçasına öfkeyle baktı. Bakışın sertliği onu oralardan kaldırsın, nereye gitmesi gerekiyorsa oralara yollasın istedi. Ama dilenci kadın büyük bir pişkinlikle sürdürüyordu dilenmesini. Hatice Hanım memleketin düzelmesinden iyice kesmişti umudunu. Yürüdü. Yanından geçen golf pantolonlu adamın selamını görmedi. Görmüyordu. Yüzleri sağdan yürümeye dikkat ediyor, mantosunun cebindeki çay kaşıklarını sıkı sıkı tutuyordu. Üşüyordu. Buz gibiydi vücudu. Sanki büyük bir soğuk vardı. Bütün kanı başına toplanmış olduğu halde donmuştu yanakları. Yüzü buzdolabında unutulmuş bir elmaydı sanki. Sanki yalnız avucu, büyük mağazadan aşırdığı çay kaşıklarını tutan avucu sıcaktı. Burada atıyordu yüreği. Kanı buradan yayılıyordu vücuduna. Buradan yayılan ısı vücudunu o ölü soğukkanlılıktan kurtarıyor, onu aşağılara yürüyebilecek, evine varıp aldıklarını yerlerine koyacak, onları gerektiği biçimde pişirecek, günlük yaşamına gerekli olduğu bilinen şaşmaz bir noktadan başlayacak, sürdürecek gücü veriyordu. Necip Bey'in pantolonunun paçası çözülüyor. Necip Bey, Hatice Hanım'a bilgili bir incelikle verdiği selamın karşılık görmemesine bozulmuştu. Ayıdır bunlar. Hepsi eksiksiz dişi ve erkek ayılar. Ekose golf pantolonu, papyon kravatıyla, uzun saplı şemsiyesiyle göze çarpmayacak biri değildi. Görgüsüz mahalle karısı, bir de öğretmen olacak. Bu memlekette education böylelerinin elinde oldukça, okuduğu papaz mektebindeki şarabın iyisinden anlayan, hangi mevsimde hangi balığın yeneceğini bilen, bifteyi içindeki kanı saklayarak pişirmeyi beceremeyenleri hiç hoş görmeyen Fransız freyleri şükranla andı. Nasıl anmasın? Sonra Lozan'daki öğrencilik yıllarında öğrendikleri bir yana bütün inceliğini bugün tükenmeye yüz tutmuş olan baba mirasına rağmen göz dolduran biri olmayı bilmesini onlardan öğrendiklerine borçluydu. Böyle bu. Hatice Hanım gibi görgüsüz ve edepsiz insanlar bütün apartmanları doldursalar, merdivenlerde durmadan kapıcılara bağırsalar, kapıcıları hep kendi işlerine koşturmanın yolunu bulsalar da böyleydi. 10 yıl önce Paris'ten aldığı kasketini de şu görgüsüz kadını selamlamak için çıkarmıştı başından. Çok övünürdü kasketiyle. Bunun bir benzerini Anıtkabir'in bitişiğindeki Atatürk Müzesi'nde görmüştüm. Atatürk'ün seyahat kıyafeti. Müzede daha nice birbirinden şık kıyafetler vardı. İnce zevkli adam. Belki Selanikli oluşundan geliyor bu. Ne de olsa Avrupa sayılır Selanik. Ama Selanikli dememek gerekir. Selanikli sözüne Necip Bey'in anası da çok kızardı. Ne demekmiş Selanikli? Dönmesi var, palikaryası var, Bulgarı var, göçmeni var. Selanik eşrafındanız biz.